Ayrım 3. Çöküş, Mahşerin Yalnızı. Cavit Kırcı. Sayfa 23. Çanakkale Evvel. Kalabalık coşku dolu sözlerle ve nümayiş içinde Beyoğlu'ndan Taksim'e doğru giderken bizler de onlara iştirak ediyor, kendi aramızda ve ancak yine kendi anladığımız kadarıyla meşrutiyet hakkında konuşuyorduk. Payitahtta bir değişim oluyordu. Öyle ki bu değişim havası nicedir hissettiriliyordu. Olsun da nasıl olursa olsun türünden bir istekti bu. Zira 30 seneyi aşkındır memleketi yöneten Sultanahmet idaresine karşı kimilerinde bir bıkkınlık, kimilerinde bezginlik, kimilerinde yılgınlık oluşmuştu. Bu tür duygulardan azade olanlar ise çoğunluğun istediğini yani değişimi istiyordu. Onlar sadece bu duygunun iştirakçileriydi. Aslında o an önemli olan hiçbir duygu değildi. Önemli olan meşrutiyetin yeniden ilan edilmiş olmasıydı. Bu nedenleydi ki meşrutiyet yeniden ilan olunmuştu ve bu bizim için bir zaferdi. Dillerde var olan 4 sihirli kelimemiz vardı. Hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet. Bizler bu 4 kelimenin sarhoş ettiği insanlardık İstanbul sokaklarında. İşte o zafer sarhoşluğu içinde yürüdük Taksim'e. Sonra da Galata'ya veya ecnebicesi ile Pera'ya geçtik. Ecnebi mahallelerinde eğlendik. Eğlendik. Benim hiç aşina olmadığım eğlence manzaraları gördük. Meşrutiyetin ilanının özüne uygun olarak o güne hürriyet demişlerdi ya, hürriyete uygun eğlenceleri yaşadık. Günler içinde sultan meşrutiyeti tekrar tanımıştı. Mutlakiyet sona ermişti. Bundan sonrasında ne olacağı aslında bizce de meçhuldü. Olsun, bu meçhul dahi makbulümüzdü. O yaka silktiğimiz istibdat sona ermiş olacaktı. Hangi gerekçeyle olursa olsun bize reva görülen istibdat nihayet son bulmuştu veya nihayet buluyordu işte. Nitekim bir zaman sonra bu meçhuliyet yerini aslında siyaseten bir hercümerce bırakacaktı. İttihatçılar tüm devleti âlinin tarihi boyunca en organize bir teşkilat muhalefeti yaparak bu muhalefeti yalnız başlarına mı başardılar yoksa onlara yardım eden bir ya da birden çok yabancı bir el var mıydı bilinmez iktidara gelmişlerdi. Mühim değildi. Nedeni ve nasılı önemli olan başarmış olmalarıydı. Sonraları ise önce Sultan Hamit'in iktidarı sarsılmış ve Hamit bir kargaşa ile tahttan düşürülmüş derken Reşat Padişah oluvermişti. Bosna Avusturya'ya, Girit Yunanistan'a kaptırılmış ve bu arada bir anda biz talebelerin anlayamadığı bir şekilde İtalya Tablus Garb'a asker çıkarmıştı. Bizler hürriyet sarhoşluğu içindeyken yaşanan bu hadiselerin dahi bizi uyandırmaya yetmediğini, şaşkınlıktan ancak Trablusgarp harbi olurken uyandığımızı söylesek yanılmış olmayız. Sultan Hamid'den sonra iddiatçıların desteğiyle tahta çıkan Reşat'ın padişahlığı ise işte öylesineydi. Sultan Reşat biraderi Hamid kadar mahir bir lider değildi, olmasına da imkan yoktu. Zira 30 seneye yakın veliaht olarak Dolmabahçe Sarayı'nın veliahtlık dairesinde kapalı bir hayat sürme zorunluluğu yaşayan, bu arada şiire ve mevleviliğe ilgi duyup eşleriyle hayat geçiren birisinden de fazlası beklenemezdi. Reşat'ı sultan yapıp padişah tahtına oturtan ihtilalciler yaptıkları bu büyük ihtilali bir büyük işten referans alarak taşlandırmak istediler. Ferik Sami Paşa'nın da önerisiyle Reşat'a İstanbul'u fetheden Fatih'in adı olan Mehmet'i münasip gördüler. Arzu ettikleri oydu ki harekat ordusunun İstanbul'a girişini Fatih'in İstanbul'a girişi gibi gösterecekler ve böylece yaptıkları ihtilal için halkın nezdinde bir meşruiyet sağlayacaklardı. Bu da yetmedi. Bir de onun adına yani Zat-ı Şahadeleri adına ve Sultan Reşat'ı yüceltmek için altın da bastırdılar. Reşat altını. İşte bu ahval içinde ve İtalya ile olan harp sıralarındayken mühendis mektebini bitirdim. Biz İtalya'nın Trablusgarp'a asker çıkarmasını o zamanki Avrupa memleketlerinin dünya taksimatında ve ancak o günlerde oluşmuş bir fikrin sonucu sanıyorduk. Ancak nice zaman sonra öğrendik ki İtalya yaklaşık 10 yıl kadar önce bu niyetini İngiliz kraliyetine çoktan açmış ve bir nabız yoklamasında bulunmuştu. Afrika'da İngiltere ve Fransa arasında hasıl olan Fascio'da buhranı ile birlikte İngiltere'de İtalyanların Trablusgarp'ı almasına razı olmuştu. Ne hazindir ki benim gibi mühendis mektebinde okuyan bir talebe bile bu malumatlara mektep yıllarında hiç ulaşamadığı gibi şimdilerde de ancak laf aralarında söylenenlerle ulaşabiliyordu. Mektep yılları Padişah Efendimizin fevkalade tedbir alarak memleketi yönettiği istibdat yıllarıydı. İstibdatta memleket sükunet içindeydi. Lakin bir kapalı kutu gibiydi her şey. Biz dünyaya, dünya bize kapalıydı dersek ileri de gitmiş sayılmayız. Millet teknik mevzularda hür biçimde Avrupa'ya açılıyordu. Fikri ve siyasi mevzularda ise hürriyet sönük denecek seviyedeydi. Lakin başta Makedonya ve Selanik'te olmak üzere içten içe ve gizli gizli de bir muhalefet hasıl olmuştu. Zaten hürriyet biraz da o gizlilikle gelmişti. Bu hal için herhalde memleketten epeyce de uzakta olan Trablusgarp meselesini anlamayışımıza şaşmamak gerek. İtalya devrin büyük güçleriyle uzlaştıktan sonra uzak ölçekli Trablusgarp siyasetine başlamasına İngiltere'nin rıza göstermesiyle ancak başlayabilmişti. Nitekim Roma Bankası'nın kredi musluklarını Trablus için, İtalyanca Tripoli diyorlar, açmasının altında yatan ana neden de aslında bu gizli onaymış. Ben bu kadarını dahi bilmiyordum ya, bunu ancak arkadaşım Ahmet Salih'ten öğrenebildim. Öğrendim ki bizim Roma Bankası olarak bildiğimiz Banco di Roma, meğer Sultanahmet devrinde buraya girmiş. Zaten fakir olan Bingazi ve çevresinde faaliyetlere başlayan Banco di Roma, önceleri tüccarlara krediler vermiş, sonrasında ise onları iflasa zorlamış ve böylece güya alacaklarının peşinde İtalya hükümeti de Trablusgarp'a müdahale etmiş. Ne planmış ama. Gerçi bizim aymaz paşalarımız olmasa işlemezdi ya, neyse. Mesela eski Roma elçisi de olan Sadrazam Hakkı Paşa, bu dönemde tam anlamıyla tarihe geçiverdi. Roma'da elçilik yapmış olan Hakkı Paşa, Roma'da herhalde yalnızca yaşamış olacaktı ki, veya İtalyan emellerinden o da ancak bizim kadar haberdardı ki, Banco di Roma'nın Trablusgarp'taki faaliyetlerine resmen izin vermişti. Aslında memleket bir aymazlıklar silsilesine doğru sürükleniyordu. İktisadiyat ile mevzulara pek de aklı vermezdi ya, sağ olsun Ahmet Salih bana çok şey öğretiyordu. O yıllarda memlekette faaliyette olan Osmanlı Bankası'nda çalışan Ahmet Salih ile tanışıp da arkadaşlığımı bir hayli ilerletmiştim ki, nafia vekaleti her nasılsa başvuruma cevap vermiş ve kendimi iyiden iyiye kaptırdığım o günlerin keşmekeş hayatı içinde ancak bir bekara yetecek kadar da olsa maaşlı olarak işe başlamıştım. Ahmet Salih banka işlerini ve akçe ile siyaset münasebetinden doğan işleri, ilişkileri kesinlikle benden iyi biliyordu. Onun verdiği malumatlardan öğrendiğim kadarıyla tuhaf olan şuydu. Hariciye siyaseti deyince ustalığı deha boyutunda bilinen Sultanahmet neden İtalyanların Trablus'a mali yönden de olsa girmelerine izin vermişti? Belki de onun geçmişte verdiği bu izin harbin başladığı dönemdeki sadrazam olan Sadrazam Hakkı Paşa'yı aymaz kılmıştı. Zira sultanın hariciye siyasetine itiraz eden pek de kimsecikler yoktu orta yerde. Ona muhalefet edenler dahi onun hariciye siyaseti üzerine çok da itiraz etmezlerdi. Şu halde Hakkı Paşa neden muhalefet etsindi ki? Benim bu stratejik derinlik taşıyan suale şimdilik verebilecek cevabım yoktu. Pek tabii akçe mevzusunu benden çok iyi bilen Ahmet Salih için bir sürü izahat vardı. Ahmet Salih zehir gibi bir iktisadi akla sahip olmasına mukabil Manisa'dan kopup İstanbul'a gelmiş bir Anadolu genciydi. İdadi eğitimini İzmir'de almıştı. Pek katı olduğunu söylediği babası yüzünden İzmir'in cemiyet hayatını yeterince tanıyamadığını söyler ve bundan da hayıflanıp dururdu. Yüksek tahsilini ticaret mektebinde yapmış olsa da pederini ikna edip de Avrupa'ya giderek orada tahsil görememenin burukluğunu yaşardı. Ahmet Salih artık eli bağımsızca para tutan ve henüz 24'ünde ince bıyıklı, orta boylu, çokça konuşan ve neredeyse durmak bilmeyen bir hareketliliğe sahip, güzel giyinen ve iyi konuşan bir gençti. Osmanlı Bankası'nın bu genç memuru ile iyiden iyiye arkadaş olmuştum. Trablusgarp Harbi'nin henüz daha payitahtı çokça etkilediğini söyleyemezdim. Zira harp payitahttan uzakta bir yerde cereyan ederken bizler içtimai hayatımıza aynı hızla devam ediyorduk. Harp her ne kadar uzakta cereyan etse de dikkatlerimizden uzaktı diyemeyiz. Biz yalnızca harbin acılarını ve sıcaklığını yakınımızda duymuyorduk. Gündelik sosyal hayatımız ise kendi akışı içinde akıp gidiyordu. Ahmet Sari Osmanlı Bankası'ndaki işinden, bense Nafıya vekaletindeki işimden çıkınca, yani mesaimizi bitirince Beyoğlu'nun yolunu tutardık. Beyoğlu ve eğlence içinde geceler, vazgeçilmez bir ikili. Bu ikiliyi birbirine bağlayan rabıta ise pek tabii sefahattı. Sefahat ister elit olsun ister sefih, emrine giren arzular ile neticede kuvvetli bir bağ kuruyordu. Bu sefahat aleminde ecnebi kadınların rolü bilhassa büyüktü. O kadınlara hepimiz tuhaf bir cazibe ile kapılıyorduk. Üstelik bu ecnebiler öyle fevkalade güzel de değillerdi ya. Bazen acaba diyordum, bize göre farklı oldukları için mi tutuluyorduk onlara? Bizler memlekette istibdat içinde yıllarca içe kapanmıştık ya hani, içimizdeki gayrimüslimler ise neticede bizlerdendi ve biz bu nedenle bizim ecnebileri farklı göremiyor muyduk? Ama bu ecnebi hatunlar başkaydılar. Lakin bu düşüncelerimde beni yanıltan başkaca hadiseler de olmadı değil. Gazetelerden okuyordum. Yıllarca Londra'da sefirlik yapan şair-i azam Abdülhak Hamid bir İngiliz olan Nelly Hanım'la evlenmişti. Demek oluyordu ki bizim memleketteki içe sıkışmışlığımız tezi beyhudeydi. Bu Avrupalılarda bizi çeken bir şeyler vardı. Ben onları uzaktan ancak izleyebilen bir Anadolu genciydim. Lakin Ahmet Salih adeta gergiden kurtulmuş bir ok misali kendini onların arasına atıyordu. Öyle ki onlarla her temasında aklı başından alınmış ve tutkusunun esiri bir genç oluveriyordu. Ahmet Salih için bu alemler gerçek hayattan kopuş halleriydi. O zamanlarda suni bir hayata dalıyordu. Yalancı iltifatlar ile oluşan geçici bir seçkinlik, pek güzel kokan parfümler arasında adeta afyon çekmişçesine kendinden geçmişlik ve ancak ödenen meblağ kadar kazanılan ve biteceği muhakkak olan acınası bir aşk. Tuhaf olanı ise Ahmet Salih her gecenin sabahında ne zaman kendisine soracak olsam yaşadığı bu yalancıktan hayatın farkındaydı. Onu böyle görürken sanki sıkı disiplinli İzmir ve Manisa yıllarının hesabını görüyor sanıyordum. Bu zannediş içinde pek de uzun olmayan arkadaşlık serüvenimizin hatırına da olsa artık bu hayatın bir son bulmasını kendisine dostça bildirmeye niyetlendim. Bir gün mesai bitiminde tekrar Beyoğlu'na doğru yol alırken tasavvur ettiklerimi söylemek için tam da tünelin çıkışında durdum. Ben durunca o da durdu. Birden bodoslamadan söze giriverdim. Ahmet Salih, nereye varacak bunun sonu? Sualim kendisini şaşırtmıştı. Sualimi tuhaf bulduğunu hissettirircesine yüzüme baktı ve sordu. Neyin sonu? İşte bunun canım, bu Beyoğlu'nun. Her gece, her gece aynı şeyler. Sabahsız geceler diyelim bunlara. Sonu yok ki bu hayatın. Birden kahkaha atıverdi. ''Neden azizim, ne oldu ki? Eğlenip gidiyoruz işte.''
''Mirim, buna eğlence mi denir? Basbayağı batmışlık bu batak.''
''Yok be azizim, biraz ileri gidiyoruz ama olsun.''
''Artık olacağı kalmayacak gibi duruyor azizim.''
''Var azizim, var, daha var. Tüketene kadar böyle yaşamaya devam etmek lazım.''
''Tüketmek mi? Neyi tüketeceğiz ki? Elde avuçta bir şey yok zaten. Ne kazanıyorsak o.''
Ahmet Salih bu söz üzerine kuvvetli bir kahkaha daha patlattı, yürümeye devam etti. Stresini buruşturmamaya özen göstererek etrafından geçen kadınlı erkekli kalabalıklara takılmamak gayretini de göstererek ve bastonunun ucuna hafifçe dokunarak yoluna devam etti. Hollanda sefaretine doğru gelirken birden durdu. ''Azizim, tüketeceğimiz şey bizim 3 kuruşluk maaşımız değil. Tüketilecek olan şey öncelikle şu yaşadığımız zamandır, devirdir, sonrasındaysa vatandır, devlettir.'' Birden irkildim. Kendimi ancak toplayabildim ve olanca hiddetimle gürleyerek akıldan yoksunlaşmış bir hal içinde sordum.
Vatan mı? Devlet mi? Ne biçim sözler bunlar Ahmet Salih? Biz onlar daha iyi olsun diye bu yollarda iddiatçılarla, aydın zevatla, hürriyetçilerle birlikte yürümedik mi? Onlara destek vermedik mi? Hem vatan tükenirse bize ne kalır ki? Daha doğrusu biz kalır mıyız ki?
Pek tabii azizim, ben de o yüzden tüketinceye kadar diyorum ya. O zaman biz de kalmayacağız. Kalırsak da bu halimizde kalmayacağız. Yani bitecek her şey.
O halde bitmesin Ahmet Salih. Bitirmemek için çalışalım, çırpınalım.
İşte azizim, ben de tam bu noktadayım işte. Lakin çalışmak beyhude geliyor bana. Ye iç gitsin işte diyorum azizim. Şey diyorlar ona, bohemlik. Adını Bohemya'dan alıyormuş. Bohemya, güzel kadınlar memleketi. Bohemya'dan gelenler ne kadar güzeller değil mi?
Bunlar boş işler azizim, mücadele etmemiz lazım.
Niye?
Vatan bizim, memleket bizim, devlet bizim, millet bizim.
Sen öyle san.
Ne demek şimdi bu?
Devlet, millet, memleket, vatan, hepsi boş laf bunların. Bir anlamı olabilmesi için gerçek birer değerleri olmalı.
Yok mu?
Var mı?
Var tabii ki.
Göster o halde.
Ya ortada duranlar, Osmanlı tebaası, devlet-i âli Osmani.
Güldürme beni. Memleket demek öncelikle ekonomi, yani iktisat demektir. Bizde var mı?
Çok ileri bir söz bu. Yok da biz neyle yaşıyoruz?
Var da biz mi yönetiyoruz?
Ya kim yönetiyor?
Azizim, gerçekten körsün sen. Düyun idaresinden de mi habersizsin?
Değil efendim, varlığını bilirim. Vazifesi sınırlı ve sürelidir, artık bitmek üzeredir.
Kolay bitmez. Hem hangi sınırlılık ve sürelilik? 30 yıldır memlekette her şeye karışıyorlar. Üstelik inzibat teşkilatı dahi kurdu bu idare. Bitecekti, sınırlıydı. O işin kandırmacası. İddiatçılar ondan bir nebze sıyrılmak için iyi niyetle milli ekonomi, milli bankalar falan oluşturmaya çalışıyorlar ama işleri zor.
Neden ki? Gayretliler ya.
İşleri zor, azizim, zor. Benim de memlekete, millete ve devlete imanımı bu zorluk kırıyor işte. Öyle ki tüm Osmanlı maliyesinde çalışan memur sayısı şu günlerde 5000 civarındadır.
Ne âlâ, devletimiz 5000 vatan evladına istihdam sağlamış ve vergi toplama işlerini kendi yürütüyor.
Sen öyle san. Osmanlı maliyesinde 5000 memur var. Oysa ecnebi devletlerin kurduğu ve yönettiği düyun-u umumiyede 8000'den çok memur çalışıyor.
O da iyi. Demek ki memleketin 8000 evladına daha istihdam sağlamıştır.
Ah, ne kadar da safsın azizim. Kusura bakma. Bu ne demek biliyor musun? Memleket kaynaklarını devletten daha fazla kullanıyorlar ve devletten daha fazla vergi topluyorlar demek. Bu nedenle ben sureten var olan, özde ise esaretin bir çeşidini yaşayan bu müflis memlekete, devlete güvenemiyorum. Bu nedenle de yeme içme ve sonuna kadar ne varsa tüketme taraftarıyım.
Bu hal bir tür boş vermişlik mirim.
Tamam, öyle zaten.
Neden?
Bak azizim, deminden beri anlatmaya çalışıyorum ama anlamakta zorlanıyorsun veya anlamak istemiyorsun. Sana başka biçimde anlatayım. Ben sermayesinin ekseriyeti yabancı olan Osmanlı Bankası'nda çalışıyorum, sen nafia vekaletinde. Ben senden daha iyi kazanıyorum, sense işte. Bir bak, memlekette ecnebiler var ve pekala kazanıyorlar, gittikçe de güçleniyorlar. Sanırsın ki memleket bizim değil, onların. Yıllardır da böyleydi. Fatih Venedik'e, Sultan Süleyman Fransa'ya ve diğerleri Hollanda'ya, Rusya'ya, İngiltere'ye imtiyaz tanımaya başladıktan gerisi böyle olmaya başladı.
Memleket sanki onlar için bir açık pazar da bize ancak müsaade kılınan kadar pazar.
Biz hürriyetin ilanında sandık ki milleti aziz kılacağız, kavi kılacağız. Millet yine de aziz kaldı. Ama kavi olan görünürde iddiatçılar oldu. Aslı farklı ya, neyse.
Nedir ya aslı?
Aslı memleket bitiyor. İddiatçıları öne attıklarını bakmasan ecnebiler daha da güçleniyor. Sultan makam itibarıyla zat-ı şahaneleri diye anılsa da zayıflıyor. Hamit'ten önce Trablusgarp vilayetimiz vardı, şimdi yok. Yani var da yok, gitti gidecek. diri bir güç olan İtalyan krallığına karşı bizim şu peşmürde memleketimiz fazlaca hem de uzak ellerde direnemez.
Ya onun, yani Hamit'in zamanı da Mısır ve Tunus da elden çıkmamış mıydı?
Hangi Mısır? Mısır'ı biz Mehmet Ali Paşa sülalesine kaptıralı yıllar olmuştu. İyi ki de öyle olmuş diyorum. Zira memleketin muasırlaşması eğer ki Mısır'daki hadiseler olmasaydı daha çok beklerdi. Bir bakıma muasırlık bizde Mısır ve Mehmet Ali Paşa sayesinde hakiki olarak başladı. Neyse Hamit elinde pek de olmayan ve bir büyük devlet adamı olan Hidiv Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen Kavalalılar hanedanlığı elindeki Mısır'dan iyi faydalandı. İngiliz ile Fransız burada karşı karşıya geldi. Biliyorsun ya, Süveyş Fransız kontrolündedir.
Peki Mısır? O İngiliz kontrolündedir.
Hamit'in siyasetine şapka çıkarmak lazım azizim. Trablus'u olan İtalyan ilgisini anlamıştı ya da hafiyeleri ona bu mevzuda haberler getirmişti. Böylece oraya İtalyanların girmesine ses çıkarmadı. Çıkarmadı çünkü biliyordu ki İtalya ile burada ya İngiltere ya Fransa ya da bir başka Avrupalı karşı karşıya gelecekti. Mesela Avusturya İtalya ile karşı karşıya gelebilirdi. Lakin o Trablus'un bir toprak olarak elden çıkarılmasını ister miydi? İşte orası bir muamma.
Avusturya mı dedin?
Evet Avusturya. Unutma ki Avusturya'nın fevkalade sanayisine karşı sağlam bir pazarı olduğu söylenemez. Sömürgeleri yok. Üstelik İtalya ile komşu. Tarihte Lombardiya'yı kontrol etti ve bir şekilde İtalya ile hasım oldu. Yakındır ki şu Balkan ellerinde de bir şeyler olacak.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.